Ayrım 28, sayfa 284. Halk adaleti üzerine Maocularla tartışma. Sur la justice populaire, débat avec les Maos. Jile ve Victor ile söyleşi. 5 Şubat 1972. Le Temps Moderne. No 310. Tekrar Nouveau Fascisme, Nouvelle Démocratie. Haziran 1972, sayfa 355-366. O dönemde proleter sol yasa dışı olduğundan Michel Foucault'un muhataplarının takma adları vardır. Victor, Maocu örgütün belli başlı sorumlusu olan Benny Levy'yi belirtir. Daha sonra Sartre'ın sekreteri olacaktır ve Gile André Glucksmann'dır. Le Temps Moderne'de bu söyleşiden önce şu uyarı vardı. Aşağıdaki tartışmada Michel Foucault ve Maocu militanlar 1971 Haziran'ında polisi yargılamak için bir halk mahkemesi projesi sırasında başlayan bir tartışmayı sistemleştirmeye çalışmaktadırlar. Michel Foucault, bana öyle geliyor ki mahkemenin biçiminden yola çıkıp ardından bir halk mahkemesinin nasıl ve hangi koşulda olabileceğini sormak yerine halk adaletinden, halk adaleti edimlerinden yola çıkmak ve bir mahkemenin burada işgal edebileceği yeri sorgulamak gerekir. Halk adaletinin bu edimlerinin bir mahkeme biçiminde düzenlenip düzenlenemeyeceğini sormak gerekir. Oysa benim varsayımım mahkemenin halk adaletinin doğal ifadesi gibi olmadığı fakat daha ziyade bu halk adaletini devlet aygıtının karakteristik kurumlarının içine yeniden dahil ederek onu ele geçirmek, ona hakim olmak ve boğmak gibi tarihsel bir işlevi olduğudur. Örnek 1792'de sınırlarda savaş patlak verdiğinde ve Paris işçilerinden kendilerini öldürtmeye gitmeleri istendiğinde şu cevabı verdiler. İç düşmanlarımızı cezalandırmadan gitmeyiz. Biz kendimizi tehlikeye atarken onların kapatıldığı hapishaneler onları koruyor. Oralardan çıkmak ve olayların eski düzenini yeniden inşa etmek için bizim gitmemizden başka bir şey beklemiyorlar. Her halükarda bugün bizi yönetenler bize karşı ve bizi düzene sokmak için bizi dışarıdan işgal eden düşmanın ve bizi içeriden tehdit edenlerin ikili baskısını kullanıyorlar. Öncelikle içeridekilerden kurtulmadan dışarıdakilere karşı savaşmaya gitmeyeceğiz. Eylül infazları hem iç düşmanlara karşı savaş kararı, iktidardakilerin manevralarına karşı siyasi bir karar, hem de baskıcı sınıflara karşı bir intikam kararıydı. Şiddetli bir devrimci mücadele dönemi boyunca bu, en azından ilk bakışta bir halk adaleti edimi değil miydi? Baskıya karşı stratejik olarak yararlı ve siyasi olarak gerekli bir karşılık değil miydi? Oysa infazlar daha Eylül'de başlamamışlardı ki Paris Komünü'nden gelen veya komüne yakın insanlar müdahale ettiler ve mahkemeyi düzenlediler. İntikam diye bağıran halk ile suçlu veya masum olan sanıklar arasında üçüncü bir merci olan yargıçlar masanın arkasında hakikati meydana çıkarmak veya itiraf elde etmek için soruşturmalar, neyin adil olduğunu bilmek için müzakereler, otoriter yolla herkese dayatılan merci, bir devlet aygıtı, bir sınıf baskısı imkanı embriyonun narin de olsa burada yeniden ortaya çıktığı görünmüyor mu? Halk ile düşmanları arasında tarafsız ve doğru ile yanlış, suçlu ile masum, adil ile adil olmayan arasında paylaşımı gerçekleştirmeye muktedir bir mercinin kurulması, halk adaletine karşı çıkmanın bir biçimi değil midir? İdeal bir hakemlik yararına halkı gerçek mücadelesinde silahsız bırakmanın bir biçimi değil midir? Bu yüzden mahkemenin halk adaletinin bir biçimi olmak yerine İlk deformasyon olup olmadığını kendime soruyorum. Victor, evet fakat Burjuva devriminden değil bir proletarya devriminden çıkmış örnekler al. Çin'i ele al. Birinci aşama kitlelerin ideolojik devrimcileştirilmesidir. Ayaklanan köyler, köylü kitlelerin düşmanlarına karşı haklı edimleri, despotların infazı, yüzyıllar boyunca maruz kalınan bütün haksızlıklara her tür karşılık vesaire. Halk düşmanlarının infazı gelişiyor ve bunların halk adaletinin edimleri olduğunu söylemek konusunda hemfikir olunacak. Tüm bunlar iyi. Köylü gözü doğru görür ve köylerde her şey yolunda gider. Fakat bir sonraki evre geldiğinde, bir Kızıl Ordu'nun kurulma anında mevcut olanlar sadece ayaklanan kitleler ve düşmanları değil, fakat kitleler düşmanları ve kitleleri birleştirici bir güç olan Kızıl Ordu'dur. O anda halk adaletinin bütün edimleri desteklenir ve disipline edilir. Ve farklı, mümkün intikam edimlerinin hukuka, eski feodal yargılama yetkileriyle alakası olmayan bir halk hukukuna uygun olması için yargılama yetkisi gerekir. Falanca infazın, falanca intikam ediminin bir hesaplaşma, yani bencilliğin, kendi de bencillik üzerinde kurulmuş bütün baskı aygıtları üzerindeki intikamı olmadığından emin olmak gerekir. Bu örnekte senin kitlelerle doğrudan baskı uygulayanlar arasında üçüncü bir merci olarak adlandırdığın şey var. Bu anda hala halk mahkemesinin sadece halk adaletinin bir biçimi olmamakla kalmayıp halk adaletinin bir deformasyonu olduğunu iddia eder miydin? Michel Foucault, bu durumda üçüncü bir mercinin kitleler ile onlar üzerinde baskı uygulayanlar arasına girdiğinden emin misin? Ben böyle düşünmüyorum. Tersine, kişisel bir intikamı tatmin etmek için kitlelerden, onların istencinden kopan biriyle halk düşmanı olabilecekken, diğeri tarafından yalnızca kişisel düşman olarak görülen biri arasında aracı olanların kitleler olduğunu söyleyeceğim. Benim belirttiğim durumda halk mahkemesi devrim koşullarında işlediği biçimiyle toplumsal olarak zaten iyi belirlenmiş üçüncü bir merci olma eğilimindeydi. İktidardaki burjuvazi ile Paris plebi arasındaki bir bölümü küçük mülk sahiplerinden, küçük tüccar ve zanaatkarlardan oluşan bir küçük burjuvazi temsil ediyordu. Aracı olarak yer alıyorlardı. Aracı bir mahkemeyi işlettiler ve onu işletebilmek için belli bir noktaya kadar egemen sınıfın ideolojisi olan bir ideolojiye, yapılması veya olunması iyi veya kötü olan şeye dayandılar. Bu nedenle bu halk mahkemesinde sadece karşı gelen rahipleri veya 10 Ağustos olayına karışmış kişileri, bunların sayısı oldukça azdı, mahkum etmediler. Kürek mahkumlarını, yani eski rejimin mahkemeleri tarafından mahkum edilmiş olanları da öldürdüler. Fahişeleri öldürdüler. Ve açıkça görülmektedir ki hukuk merciinin eski rejim koşullarında işlemiş olduğu haliyle aracılık yerini de aldılar. Kitlelerin düşmanlarına karşılık verdikleri her yerde bir mahkemenin işleyişini ve ideolojisinin önemli bir bölümünü ikame ettiler. Victor, burjuva devrimi sırasındaki mahkeme örnekleri ile proletarya devrimi sırasındaki mahkeme örneklerini karşılaştırmak bu nedenle ilginç. Senin tanımladığın şey sadece şu: temel sınıflar arasında, o dönemin plebi ile düşmanları arasında bir sınıf, araya giren, plebden bir şey alan, egemen olan sınıftan da başka bir şey alan küçük burjuvazi, üçüncü bir sınıf vardı. Böylece aracı sınıf rolünü oynadı. Bu iki unsuru kaynaştırdı ve bu, plebin yaptığı halk adaleti hareketi açısından bir iç baskı unsuru ve dolayısıyla halk adaletinin bir deformasyonu olan halk mahkemesini ortaya çıkardı. Eğer üçüncü bir unsur varsa, bu mahkemeden değil, bu mahkemeleri yöneten egemen sınıftan, yani küçük burjuvaziden kaynaklanıyor. Michel Foucault, hukuk devleti aygıtının tarihi üzerine geriye doğru bir göz atmak istiyorum. Orta çağda bir itilafa veya özel bir savaşa son vermek için karşılıklı uzlaşmayla başvurulan ve hiçbir şekilde kalıcı bir iktidar organizması olmayan, hakemlik yapan bir mahkemeden kalıcı, özel, otoriter biçimde müdahale eden ve siyasi iktidara bağlı veya her durumda onun denetiminde bir kurumlar toplamına geçildi. Bu dönüşüm iki süreçten destek alarak meydana geldi. Birincisi, adaletin vergilendirilmesidir. Para cezaları, müsadereler, hacizler, adalet giderleri, her türden ödül oyunlarıyla adalet uygulamak kârlıydı. Karolenj devletinin parçalanmasından sonra adalet senyörlerin ellerinde sadece bir temellük aracı, bir zorlama aracı değil, doğrudan bir kaynak haline geldi. Feodal rantın yanında veya feodal rantın bir parçası olan bir gelir yaratıyordu. Mahkemeler kaynaktı, mülktü. Fieflerle birlikte veya kimi zaman onların yanında mübadele edilen, dolaşıma giren, satılan veya miras kalan mülkleri oluşturuyorlardı. Mahkemeler feodal zenginlik ve tasarruf dolaşımının parçasıydılar. Bunlara sahip olanların yanında toprak vergisinin istendiği gibi kullanılamayan malların, aşarın, taşıma vergisinin, derebeyi hakkının vesairenin yanında bir haktılar. Ve yargılanabilirlerin yanında düzenli olmayan fakat bazı durumlarda katlanılması gereken bir vergi görünümü alıyorlardı. Adaletin arkaik işleyişi tersine döner. Daha eskilerde adalet yargılanabilirlerin yanında bir hak, anlaşmışlarsa adalet isteme hakkı ve yargıçların yanında bir görevdi. Prestijini, otoritesini, bilgeliğini, siyasi dinsel iktidarını uygulamaya koyma zorunluluğu. Oysa artık iktidar tarafında karlı hak, iktidara tabi olanlar tarafında masraflı zorunluluk olacaktır. Biraz önce sözünü ettiğim ikinci süreçle kesişmesi burada görülür. Adalet ile silahlı güç arasındaki büyüyen bağ. Özel savaşların yerine zorunlu ve karlı bir adaleti koymak, karşılıklı anlaşmalar ve uzlaşmalar yerine hem yargıç, hem parti, hem de vergi dairesi olunan bir adaleti dayatmak, emek ürünü üzerindeki el koyma hakkını önemli oranlarda arttıran, garanti eden ve sağlayan bir adaleti dayatmak, bir baskı gücüne sahip olunmasını içerir. Bu ancak silahlı bir zorlamayla dayatılabilir. Derebeyinin kendi barışını dayatacak kadar güçlü olduğu yerde vergiyle ilgili ve hukuksal el koyma hakkı olabilir. Gelir kaynağı haline gelen mahkemeler özel mülkiyetlerin bölünme hareketini izlemişlerdi. Fakat silahlı güce dayanarak tek elde adım adım yoğunlaşmasını izlediler. Klasik sonuca götüren ikili hareket 19. yüzyılda feodalite büyük köylü ve şehirli isyanlarına karşı durmak zorunda kaldığında merkezileşmiş bir iktidar, bir ordu ve bir vergi sisteminden destek aradı. Ve aniden parlamento ile birlikte kral naipleri, hizmet kovuşturmaları, dilencilere, serserilere, aylaklara karşı yasamalar ve ardından ilk polisiye bilgiler merkezileşmiş bir adalette ortaya çıktı. Feodal mahkemeleri vergi sistemleriyle birlikte yöneten, yerini alan, denetleyen fakat işlemelerine de izin veren bir hukuk devleti aygıtının embriyonu. Böylece kamu gücünün ifadesi olarak kendini gösteren hukuki bir düzen belirdi. Bu aynı zamanda hem ihtilafları adil bir biçimde çözmek hem de otoriter bir biçimde kamu düzenini sağlamakla yükümlü, tarafsız ve otoriter bir hakemdi. Hukuksal aygıt bu toplumsal savaş, vergi alma ve silahlı güçlerin tek elde toplanması temelinde oluştu. Fransa'da ve sanıyorum Batı Avrupa'da halk adaleti ediminin niçin derinlemesine hukuk karşıtı ve hatta mahkemenin biçimine bile karşıt olduğu anlaşılıyor. 19. yüzyıldan itibaren büyük ayaklanmalarda adalet görevlilerine vergi memurlarıyla aynı sıfatla ve genel bir biçimde iktidar görevlileriyle aynı sıfatla düzenli olarak saldırıldı. Hapishaneler açılacak, yargıçlar kovulacak ve mahkeme kapatılacaktır. Halk adaleti, hukuk merciinde kamu gücünün temsilcisi ve sınıf iktidarının aracı bir devlet aygıtını görür. Bir varsayım öne sürmek istiyorum, fakat emin değilim. Bana öyle geliyor ki, özel savaşa özgü bazı alışkanlıklar, hukuk öncesi adalete ait bazı eski kurallar, halk adaleti uygulamalarında korunmuştur. Örneğin, özel bir savaş sırasında kurallara uygun olarak, hukuksal olarak öldürülmüş bir düşmanın başının halka teşhir etmek amacıyla bir kaza dikilmesi eski bir germen tavrıydı. Evin yıkılması veya en azından çatının yakılması ve mobilyanın yağmalanması yasa dışı kılmayla bağlantılı eski bir törendir. Halk ayaklanmalarında düzenli olarak yeniden canlanan şeyler hukuksal olanın inşasından önceki bu edimlerdir. Zapt edilen Bastil'in etrafında Dölünay'ın başı dolaştırılır. Baskı aygıtının sembolünün etrafında atalardan kalma eski kurallarıyla hukuksal örneklerde hiç görülmeyen bir halk uygulaması döner. Bana öyle geliyor ki devlet aygıtı olarak adaletin tarihi en azından Fransa'da gerçekten popüler adalet edimlerinin mahkemeden kaçmaya niçin eğilim gösterdiğini anlamayı sağlar. Ve tersine burjuvazinin halk ayaklanmasına bir devlet aygıtının zorlamasını dayatmak, istediği her seferinde niçin bir mahkemenin, bir masa, bir başkan, yardımcılar, karşıda iki hasım kurulduğunu anlamayı sağlar. Böylece adli olan yeniden ortaya çıkıyordu. İşte olayları böyle görüyorum. Victor, evet 1789'a kadar görüyorsun. Fakat beni ilgilendiren şey sonrası. bir sınıf düşüncesinin doğuşunu ve bu sınıf düşüncesinin uygulamalarda ve aygıtlarda nasıl maddileştiğini betimledin. Fransız devriminde mahkemenin, pleblerin halk adaleti edimlerini dolaylı olarak bastırma ve biçimsizleştirme aracı olabildiğini çok iyi anlıyorum. Eğer anlayabiliyorsam, görülüyor ki işin içinde birden çok toplumsal sınıf vardı. Bir yanda plebler, diğer yanda ulusa ve devrime ihanet edenler ve ikisinin arasında oynayabileceği tarihsel rolü azami ölçüde oynamaya çalışmış bir sınıf. Demek ki bu örnekten benim çıkarabileceğim şey, popüler mahkemenin biçimi üzerine kesin sonuçlar değil, her halükarda bizim için tarihsel oluşumun üstünde biçim yoktur. Sadece sınıf olarak küçük burjuvazinin pleblere özgü düşünceden küçük bir parçayı nasıl aldığı, sonra özellikle o dönemde burjuva düşüncesinin hakimiyeti altında olduğu için pleblerden alınan düşünceleri dönemin mahkemelerinin biçimi aracılığıyla nasıl ezdiğidir. Buradan şu anki ideolojik devrimde veya a fortiori gelecekteki silahlı halk devriminde halk mahkemelerinin uygulaması sorunu üzerine hiçbir sonuç çıkaramam. İşte bu yüzden Fransız devriminin bu örneğinin biraz önce örnek verdiğim Çin'deki silahlı halk devrimiyle karşılaştırılmasını isterim. Bana şöyle diyordun, bu örnekte sadece iki terim vardır, kitleler ve düşmanları. Fakat kitleler iktidarlarının bir bölümünü kendilerine derinden bağlı, fakat yine de ayrı bir unsura, Kızıl Halk Ordusu'na belli bir biçimde devrederler. Oysa senin belirttiğin bu askeri iktidar hukuki, İktidar bileşimi sınıf düşmanlarının düzenli olarak yargılanmaları için kitlelere yardım ederken tekrar karşına çıkar. Benim için bu halk ordusu bir devlet aygıtı olduğu ölçüde hiç şaşırtıcı değildir. Bu durumda sana şunu soracağım. İçeriğini belirlememiz gereken yeni tür bir devlet aygıtına ihtiyaç duyulan bir geçiş dönemi, geleneksel olarak proletarya diktatörlüğü diye adlandırılan dönem olmadan, bugünkü baskıdan komünizme geçme imkanı değil mi hayal ettiğin? Halk mahkemesi biçimini kesin reddinin ardında bu yok mu? Foucault, söz konusu olanın mahkemenin bu basit biçimi olduğuna emin misin? Bunun Çin'de nasıl olduğunu bilmiyorum. Fakat mahkemenin mekansal düzenlenişinin bir mahkemenin içinde veya önünde duran insanların düzenlenişinin ne anlama geldiğine biraz titizlikle bakalım. Bu en azından bir ideoloji içerimler. Bu düzenleniş nedir? Bir kürsü, iki davacının arasına mesafe koyan bu kürsünün ardında yargıçlardan oluşan üçüncü kişiler. Onların konumları ilk olarak her iki taraf karşısında da yansız olduklarını belirtir. İkinci olarak bu, yargılarının önceden belirlenmediğini, belli bir hakikat kuralına ve haklı ve haksız üzerine belli düşüncelere bağlı olarak iki tarafın dinlenmesiyle soruşturmadan sonra oluşacağını ve üçüncü olarak kararlarının otorite gücü taşıyacağını içerimler. İşte bu basit mekansal düzenlenişin anlamı sonuçta budur. Oysa iki taraf karşısında yansız insanların olabileceği, onları mutlak anlamda geçerli adalet fikirlerine göre yargılayabilecekleri ve kararlarının infaz edilmesi gerektiği düşüncesinin her şeye rağmen çok ileri gittiğini sanıyorum. Ve bu bir halk adaleti düşüncesine çok yabancı görünüyor. Bir halk adaleti durumunda üç unsur yoktur, kitleler vardır ve düşmanları. Ardından kitleler birini düşman olarak kabul ettiklerinde, bu düşmanı cezalandırmaya veya yeniden eğitmeye karar verdiklerinde soyut ve evrensel bir adalet fikrine dayanmaz. Sadece kendi deneyimlerine maruz kaldıkları zararların deneyimine, inciniş tarzlarına, eziliş tarzlarına dayanır ve sonuçta kararları bir otorite kararı değildir. Yani kararları geçerli kılma gücü olan bir devlet aygıtına dayanmazlar. Sadece infaz ederler. Dolayısıyla her halükarda batılı olan mahkeme örgütlenmesinin halk adaleti uygulamasına yabancı olması gerektiği düşüncesindeyim. Victor, ben aynı kanıda değilim. Proletarya devrimine kadar bütün devrimler için ne kadar somut olursan batılı devrimler de dahil modern devrimler için tamamen soyut kalırsın. İşte bu yüzden yer değiştiriyorum. Fransa'ya geri döneceğim. Liberasyonda halk adaletinin değişik edimleri oldu. Kasıtlı olarak sahte bir halk adaleti edimini ele alıyorum. Gerçek fakat sahte bir halk adaleti edimi, yani sınıf düşmanı tarafından yönlendirilen bir edim. Yaptığım teorik eleştiriyi belirginleştirmek için bundan genel ders çıkarılacaktır. Almanlarla yattıkları için saçları tıraş edilen kızlardan söz etmek istiyorum. Bir anlamda bu bir halk adaleti edimidir. Aslında Almanlar ile terimin en tensel anlamı ile ilişki vatanseverliğin fiziksel duyarlılığını yaralayan bir şeydir. Burada halkın gözünde gerçekten fiziksel ve ahlaki bir hata vardır. Yine de bu sahte bir halk adaleti edimidir. Niçin? Çünkü basitçe bu kadınları tıraş etmekle halk eğlenirken gerçek işbirlikçiler, gerçek hainler serbest dolaşıyordu. Dolayısıyla halk adaletinin bu edimleri düşman tarafından askeri bozgun içindeki eski düşman, işgalci Nazi tarafından değil, yeni düşman yani işgalci tarafından çok hırpalanmış ve kendini pek gösteremeyen küçük bir azınlık hariç Fransız burjuvazisi tarafından yönlendirildi. Bu halk adaleti ediminden hangi dersi çıkarabiliriz? Kitle hareketinin akıl dışı olduğu tezi değil kesinlikle. Çünkü Alman subaylarla yatmış bu kızlara yapılan bu misilleme ediminin bir nedeni vardır. Fakat eğer kitle hareketi Birleşmiş Proletarya tarafından yönlendirilmemişse, içeriden dağıtılabileceği, sınıf düşmanı tarafından güdümlenebileceği tezi çıkar. Kısacası her şey sadece kitle hareketinden geçmez. Bu kitlelerde çelişkiler olduğu anlamına gelir. Hareket halindeki halkın bağrındaki bu çelişkiler, düşman bunlara dayandığı ölçüde hareketin gelişimini mükemmel biçimde saptırabilirler. Demek ki halk adaletinin akışını normalleştiren, ona bir yönelim veren bir merciye ihtiyaç vardır. Ve bunu yapan doğrudan kitleler olmaz. Çünkü özellikle bunun kitlelerin iç çelişkilerini çözme kapasitesine sahip bir merci olması gerekir. Çin devrimi örneğinde bu çelişkileri çözmeye imkan tanımış ve devlet iktidarının alınmasından sonra kültür devrimi sırasında bu rolü oynamış merci Kızıl Ordu'dur. Oysa Kızıl Ordu halktan ayrıdır. Ona bağlı olsa da halk orduyu, ordu halkı sevse de. Bütün Çinliler Kızıl Ordu'ya dahil değildi ve bugün de dahil değildir. Kızıl Ordu halk iktidarına vekalet eder. Halkın kendisi değildir. Bu nedenle ordu ile halk arasında bir çelişki ihtimali daima vardır. Ve bu devlet aygıtının halk kitleleri üzerinde baskı ihtimali daima olacaktır. Bu da ordu, parti veya yönetim aygıtından oluşan bu devlet aygıtları ile halk kitleleri arasında uzlaşmaz bir hal almış çelişkileri ortadan kaldırmak için özellikle bir dizi kültür devriminin imkanına ve zorunluluğuna yol açar. Dolayısıyla eğer kitleler bir kez harekete geçtiklerinde homojen bir bütün olsalardı, yani açıkçası devrimi geliştirmek için kitlelerin disipline edilmesi, merkezileştirilmesi, birleştirilmesi için araçlara ihtiyaç olmasaydı, halk mahkemelerine karşı olurdum. Onları tamamen yararsız bulurdum. Kısacası devrim yapmak için bir partinin ve devrimin sürmesi için de devrimci bir devlet aygıtının gerekliliğine inanmasaydım, halk mahkemelerine karşı olurdum. Mahkemenin mekansal düzenlenişinin analizinden yola çıkarak formüle ettiğin itiraza gelince buna şöyle cevap vereceğim. Bir yandan hiçbir mahkemenin hiçbir biçimine, biçimsel olan mekansal düzenleniş anlamında mecbur değiliz. Liberasyonun en iyi mahkemelerinden biri Berlin Mahkemesi'dir. Yüzlerce maden işçisi bir boşun yani bir işbirlikçinin infazına karar vermişlerdi. 7 gün boyunca onu büyük meydana koymuşlardı. Her gün geliyorlar, infaz edilecek diyorlar ve gidiyorlardı. Adam hep oradaydı. Asla infaz etmiyorlardı. O anda orada otoriteden başı dönmüş, kim vardı bilmiyorum fakat şöyle dedi. Bitirin işi delikanlılar. Onu ya öldürün ya da serbest bırakın. Bu böyle süremez. Ve ona nişan alıp ateş ettiler. Ve işbirlikçi gebermeden önce Heil Hitler diye bağırdı. Bu da herkesin yargının doğru olduğunu söylemesini sağladı. Bu durumda senin tanımladığın mekansal düzenleniş yoktur. Proletarya diktatörlüğü koşullarında adalet hangi biçimi almalıdır sorusu Çin'de bile sonuca bağlanmamış bir sorudur. Hala deneme aşamasındadır ve hukuk sorunu üzerinde bir sınıf savaşı vardır. Bu sana kürsünün, yargıç yardımcılarının vesaire yeniden ortaya çıkmayacağını gösterir. Fakat burada ben sorunun yüzeysel yanında kalıyorum. Senin örneğin çok daha öteye gidiyordu. Yansızlık sorununa yönelikti. Halk adaletinde zorunlu olarak yansız ve halk kitlelerinkinden farklı bir adaleti elinde bulunduran, böylece bir kalkan oluşturan bu üçüncü unsurun durumu ne olur? Michel Foucault, ben üç unsur ortaya çıkardım. 1- Üçüncü bir unsur, 2- evrensel bir adalet fikrine, biçimine, kuralına gönderme. 3. İnfaz gücü taşıyan bir karar. Bunlar bizim uygarlığımızda Gürsü'nün anekdot biçiminde belirttiği mahkemenin 3 özelliğidir. Victor, halk adaleti durumunda 3. unsur devrimci devlet aygıtıdır. Örneğin Çin devriminin başlangıcında Kızıl Ordu. Bu hangi anlamda 3. bir unsur? Bir hakkın ve bir hakikatin sahibidir. İşte aydınlatılması gereken budur. Kitleler vardır. Bu devrimci devlet aygıtı vardır ve düşman vardır. Kitleler şikayetlerini ifade edecekler ve bütün haksızlıkların, düşmanın yol açtığı bütün zararların dosyasını açacaklardır. Devrimci devlet aygıtı bu dosyayı kaydedecek. Düşman bu konuda hemfikir değilim demek için müdahale edecektir. Oysa olgularla ilgili hakikat tespit edilebilir. Eğer düşman 3 yurtseveri satmışsa ve tüm komün topluluğu orada yargı için seferber olmuşsa olgunun tespit edilmesi gerekir. Eğer tespit edilmemişse bir sorun var demektir. Şu veya bu haksızlığı işlediği kanıtlanamazsa söylenebilecek en az şey infaz etme iradesinin bir halk adaleti edimi olmadığı. Kitlelerin bencil fikirli küçük bir kategorisi ile bu düşmanı veya bu sözde düşmanı karşı karşıya getiren bir hesaplaşma olduğudur. Bu hakikat bir kez tespit edildiğinde devrimci devlet aygıtının rolü tamamlanmamıştır. Daha hakikatin olgularda tespit edilmesinde bir rolü vardır. Çünkü seferber olmuş bütün halkın düşmanın suç dosyasını açmasını sağlar. Fakat rolü burada bitmez. Mahkumiyetler düzeyinde yapılan ayrımlarda bir şeyler getirebilir. Ortalama bir fabrikanın patronunu ele alalım. Hakikat olgularda tespit edilebilir. Örneğin işçileri iğrenç bir şekilde sömürmüş, hayli iş kazasından sorumlu olmuş olabilir. Onu infaz mı edeceğiz? Devrimin ihtiyaçları için bu ortalama burjuvazi ile bir araya gelineceğini, sadece bir avuç baş suçlunun infaz edilmesi gerektiğinin söylendiğini varsayalım. Bunun için nesnel ölçütler oluşturarak o infaz edilmeyecektir. Oysa ki arkadaşları öldürülmüş, fabrika işçilerinin patronlarına korkunç bir kinleri vardır ve belki de onu infaz etmek isterler. Bu tamamen doğru bir siyaset oluşturabilir. Örneğin Çin devrimi sırasında işçilerle ulusal burjuvazi arasındaki çelişkilerin bilinçli olarak sınırlandırılması gibi. Bunun burada da böyle cereyan edip etmeyeceğini bilmiyorum. Sana kurgusal bir örnek vereceğim. Bütün patronların ortadan kaldırılmayacağı düşünülebilir. Özellikle çok sayıda küçük ve orta işletmenin olduğu Fransa gibi bir ülkede bu çok insan demektir. Tüm bunlar devrimci devlet aygıtının falanca fabrika veya falanca köy üzerinde baskın olan bütünün çıkarları adına nesnel bir ölçüt getirdiği anlamına gelir. Çin devriminin başlangıcı örneğine hep geri dönüyorum. Belli bir anda bütün toprak sahiplerine saldırmak doğruydu. Başka anda yurtsever olan toprak sahipleri vardı. Onlara dokunmamak gerekiyordu. Ve köylüleri eğitmek ve dolayısıyla bu toprak sahipleri karşısındaki doğal eğilimlerine karşı çıkmak gerekiyordu.